Ayrım 44. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 438. Kristal bakış tekniği. Çoğunlukla Erikson tarafından kullanılmıştır. Hastalığın problemlerinin gelecek çözümlerine ilişkin başarıyı imgelemeleri için kullanılmaktadır. Özellikle amnezi aşamasına gelebilen hastalar için çok etkili olmaktadır. Kristal bakışa alternatif olarak hasta kendisini bir sahnede hayal edebilir veya bir film karesinde veya televizyonda hayal edebilir. Bu teknik genellikle performans bozukluğu olan hastalara uygulanabilmektedir. İdiomotor sinyaller, hastanın görüntülerini ve süreci takip etmek adına mutlaka alınmalıdır. Şimdi senden kendini kristal bir topa bakarken hayal etmeni istiyorum. Kristal küreye bakmaya devam et ve iyice odaklan ve birazdan içerisinde bazı imajların belirlenmeye başlayacağını göreceksin. Gördüğün her şeyi tanımlayabileceksin olduğu gibi ve ben de zaman zaman onlar göründüklerinde onları yönlendirmeye yetkili olacağım. Şimdi zihninde kristal küreyi canlandırabilirsin. Hazır olduğu zaman ve imgeler canlandığı zaman onları tanımlayabilirsin. Şimdi sen bu kristal küreye bakmaya devam ederken yavaş yavaş içerisinde bazı imgeleri görmeye başlayacaksın. İçerisinde bir süre önceki sen ve çok iyi seks yaparken gözükeceksin. Senden görüntü tarif etmeni istemeyeceğim ama sen bakmaya devam ederken senin ve eşinin tamamen tatmin olduğunu görebileceksin. Ve şimdi bu gerçekleşirken görüntü kararıyor ve kristal kürede kararıyor. Ve sen bu deneyimi hatırlayamıyor olmana rağmen karşı konulmaz bir şekilde başarıya doğru gittiğini farkında oluyorsun ve gelecekteki cinsel deneyimlerinin aynı kristal kürede görmüş olduğun kadar iyi olacağını biliyorsun. Belirli detayların deneyimi için bir amnezya önerilebilir. Böylelikle görsel imgelem ve gerçek deneyim arasında olgulara dayanan çelişkiler süreçteki olumlu beklentileri etkisiz hale getirmez. Parmak tekniği. Lütfen sağ elinin işaret parmağını uzat. Güzel. Şimdi ben konuşmaya devam ettiğim sürece işaret parmağının sabit ve sertleşmeye başladığını hissedeceksin. Ve bu gerçekleşirken parmağın içerisindeki tüm hislerin kaybolmaya başladığını hissedeceksin. Kısa zaman sonra işaret parmağın aynı bir demir çubuk gibi hissiz ve sert olacak. Şimdi işaret parmağın bir demir çubuk kadar sert. Şimdi çeneni iyice sık. Bunu 3 kez yap. Bunu yaptığın sürece işaret parmağında sertlik devam etse de hislerinin geri geldiğini hissediyorsun. Artık tüm hislerin geri geldi ama işaret parmağın eskisinden daha sert. Hislerin eskisi kadar normal. Şimdi bu sertliği ortadan kaldırmak için yapman gereken tek şey bunun için hazır olduğuna karar vermen. Ve bu süreçte işaret parmağını gevşediğini hisset. Kendini inandırmak için birkaç kez hareket ettir ve parmağını indir. Bundan sonra birleşmeye hazır olduğun zaman vajinanın doğru zamanda gevşediğini, sulandığını fark edeceksin. Aynı işaret parmağın kadar sert olan ve aynı bir demir çubuk gibi sert olan vajinan gevşecek, sulanacak ve zevk dolu bir cinsel birleşmeye hazır olacak. Bu gevşeklik eşinin içeri girmesine ve ardından onu tatmin edene kadar devam edecek ve normal hislerinin geri gelmesi için çeneni 3 kez sıkman yeterli olacak. Ama normal hislerin geri geldikten sonra da kendi orgazmını gerçekleştireceksin. Hasta gerekli kontrolü sağlayana kadar da ek seansların yapılması gerekmektedir. Gerekli seanslar artık telkinlere ihtiyaç duymadan hastanın isteği kontrolü sağlamasına neden olacaktır. Kol katalepsisi tekniği. 1954 yılında bilinçaltının gücünün inandırılması için kol katalepsisi denenmiştir. Bu süreçte hastanın gözlerini açması ve bu psikolojik gerçekliği görmesi istenmiştir. Ve bu durumun bedeninin herhangi bir yerine de aktarabileceği söylenmiştir ve cinsel ilişkiye girmeyi başarabileceği söylenmiştir. Ve hastanın gözlerini kapaması istenmiş, derin hipnoza girmesi telkini verilmiş ve normal kolun hissiz bir kola dönüşmesi sağlanmış ve tekrarlanan bir şekilde hastaya bu durumu başardıysa vajinasında aynı kontrolü sağlayabileceği telkini verilmiştir. Sonra hasta derin transtayken hipnoterapist tüm ele bileğe kadar okunarak parmaklar elin üstü ve arkası bileğe kadar hissini kaybetmeye başladı. Elin aynı bir eldiven gibi uyuşacak. Elindeki bu anestezik hissizliği yakaladığında kafanı sallayarak haber ver. Bu trans sürecinde cinsel terapist hastadan gözlerini açmasını ister ve şimdi bu iğneyi hissetmediğin orta parmağına batıracağım ama zehirli bir eldiven seni bu acıdan koruyacak. Şimdi batırıyorum. Acı yok. Çok güzel. Şimdi gözlerini kapa ve elindeki eski his geri geliyor. Tüm normal duyumlar geri geliyor. Güzel orta parmağında acı hissettiğinde elini hızlıca çek der ve sonra şu şekilde devam eder. Daha derin ve sakin, rahat bir evreye giriyorsun. Bedenindeki kaslar gevşek ve serbest. Stresten, gerginlikten uzak. Biraz önce bedeninin bir bölümünü hissiz hale getirmeyi deneyimledin. acıyı hissetmemeyi, kontrol edebildiğini gördün. Ve eğer tüm bunları başarabiliyorsan, penisinin vajinaya girmesini ve girerken de acı duymak yerine çok zevk almayı başarabilirsin. Bu arada hastaya cinsel ilişkinin aşamaları, fizyolojisi ve psikolojisinden bahsedilmelidir. Önce etkilenme, çekim ve ön sevişme vardır ve bunun gibi. Cinsel terapist hastanın işaret parmağını kaldırır ve sıkar ve cinsel ilişki fizyoloji ve psikolojinin birleşimidir. Sevilen bir obje, bir uyarılma, kan basıncı, kanın yayılması algısıdır ve bunu takip eden boşalma, kanın normal döngüsüne dönmesi ve bedenin rahatlamasıdır. Parmağındaki ağrı hissini kontrol edebildiğin gibi vajinanda senin cinsel ilişkiye girmeni engelleyen vajinandaki kaslarını da kontrol edebilirsin. Korkuların ve kaygıların ortadan kalkacak ve sen kendini entelektüel ve duygusal boyutlarda problemine ilişkin farkındalık kazanmış hissedeceksin. Erotik rüya tekniği. Tahrik edici rüyalar görmenin nasıl olduğunu bilirsin. Bu çok doğal. Bu rüyalar çok iyi. Anlamamızı, çalışmamızı ve daha yeni deneyimlere hazırlanmamızı sağlıyor. Ve bilinçaltında senden bağımsız bir şekilde senin cinsel isteğini yükseltmek amacıyla devam etme yeteneği vardır. Bunu rüyalar yoluyla yapmaktadır. Senin neyi hayal edeceğini bilemiyorum ve sen de bilmiyorsun. Aslında rüyalar içerik olarak çok yaratıcı özelliğe sahiptir. Bir romandan alınmış romantik bir görüntü olabilir. Örneğin, eşinin sana güzel sözler söyleyerek seni baştan çıkarmaya çalıştığını hayal edebilirsin. Belki de rüyan insanları da içine alıyordur ve belki eskiden çok yakın olduğun insanlar da vardır. Duraksa, ben senin bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini bilemiyorum. Belki gerçekten bu hayalin içinde kendini görebilirsin veya daha çok erotik bir sahneyi izlerken de bulabilirsin kendini. Ama bildiğim tek şey bunun normal olduğudur. Çalıştığım birçok kişinin heyecanlı ve erotik rüyaları olmuştur. Bu çok rastlanır bir deneyim. Çünkü her akşam rüya görüyoruz, ister istemez görüyoruz birçok rüya. Bu bilinçaltının çalışma stili ve çok normal. Tüm yaşamımız boyunca bizimleydi ve hep bizimle olacak. Bu doğallığımızın bir parçası, sende ve bende. Ve cinsel isteğini artırmak gibi bir isteğin olduğundan dolayı belki bu akşam uyurken ilginç bir deneyim de yaşayabilirsin. Ben ilk hatırlayabildiğim erotik rüyanın bu akşam olacağını tahmin ediyorum. Ama belki bilinçaltın yarına kadar beklemeyi uygun görür. Eğer bilinçaltın ertesi akşama kadar beklemeyi uygun görürse bu beni gerçekten çok şaşırtır. Ben hatırlayabileceğin erotik rüyanın bu gece veya en geç yarın olabileceğini düşünüyorum. Ve belki de bir sabah uyanana kadar senin buna ilişkin şüphelerin olacak. İlk başta senin tüm rüyanı tam olarak hatırlayacağını sanmıyorum veya sadece bir şeylerin farklı olduğunu hissedeceksin ve hatta bildiğin şeyin ne olduğunu bilmediğini hissedeceksin. Ve tabii ki rüyanda olanlardan sen sorumlu değilsin. Muhteşem olan da bilinçaltın hem sana yardımcı oluyor hem de seni koruyor. Geçmişte birçok kez bilinçaltın senin rüyaların bir kısmını hatırlamanı engelledi. Her ne kadar bilinçli olarak sorumlu olmasan da bilinç dışın hatırlamadığın kısımları sana göstermiş olsaydı uyandığında kendini çok utanmış veya suçlu hissedecektin. Bunu birçok kez deneyimlemişsindir. Ama önemli değil. Çünkü bu rüyalar çoktan amacına hizmet etti ve senin cinsel duygularını, arzularını boşalttı ve hormonlarını serbest bıraktı. Ve bu arzular gün boyunca seninle olacak ve senin duygu ve düşüncelerini uygun bir şekilde etkileyecek. Her ne kadar sen ne olduğunu bilmesen de, rüyalarını hatırlamasan da sabah kalktığında bir şeylerin farklı olduğunu hissedeceksin ve erotik rüyalar gördüğüne inanmak zorunda değilsin. Bunun bir diğer ilginç yanı da bunun gerçekleşeceğine inanmayabilirsin. Ve hatta şüpheyle bakman senin için çok eğlenceli olabilir çünkü sonunda bu gerçekleştiğinde çok şaşırabilirsin ve bir sabah bir farkındalıkla uyanıncaya kadar eve giderken şüpheyle git, yatağa yatarken şüpheyle yat ve büyük bir ihtimalle bu akşam ilk erotik rüyanı göreceksin. Emin olamıyorum aslında. Her ne kadar erotik, heyecanlı, tahrik edici rüyanın bu akşam olacağını düşünsem de ertesi gün veya bir ertesi gün de olabilir. Ama bilinçaltın rüyanın ne kadarını hatırlayacağına karar verecektir. Senin bilinçli bir şekilde rüyayı hatırlaman çok alakasız bir şey. Çünkü bilinçaltın her şekilde bunun keyfini çıkaracaktır ve sonraki gün bu sıcak duyguları gününe yansıtacaksın ve bir şeylerin farklı olduğunu hissedeceksin. Senin bu romantik, tahrik edici rüyaları her gece görmekten hoşlanacağından emin değilim. Ama bilinçaltın bu kışkırtıcı, keyifli rüyaları çok sık görmeyi planlamış olacaktır. Bir süre içerisinde partnerinle uyurken seni cinsel olarak tahrik edecek bir rüya göreceksin. Bu rüya imgeler ve hislerden oluşacak ve sen o kadar tahrik olacaksın ki uyandığında seks yapmaya hazır bir hal alacaksın. Bu etkiler uyandıktan bir süre daha devam edecek. Bu rüyalar sizin cinsel yaşamınıza farklı yaşantılar kazandıracak, senin ve eşinin yeni şeyler keşfetmesini sağlayacak ve ilişkinizi güçlendiren yeni iletişim kanalları yaratacaktır. Orgazmının normalden daha uzun sürdüğünü de fark edeceksin ve bu durum çok hoşuna gidecek. Ve bu rüyaları gelecekte de görmekten memnuniyet duyacaksın ve aynı şekilde ilişkin gelişecek ve güçlenecek. Ego güçlendirici telkin tekniği. Ego güçlendirici teknikler benlik imajı ve benlik saygısını artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bazı zamanlarda bu imajın modelleme, imgeleme ve zihinsel öykülem yöntemleriyle bozukluğun giderildiği durumlar da yaşanabilmektedir. Bu metot daha çok kendine güveni olmayan, pasif, güçsüz, korkak ve insan ilişkilerinde sorunlar yaşayan kişilerde etkili olabilmektedir. Hasta hipnoz sürecinde derin transa sokulur, süreç aşağıdaki gibidir. Sen şu anda çok sakin ve derin bir süreçteydin. Kendini işte ve haftalık toplantı sırasında canlandırmanı istiyorum. Patronun ofisinde oturuyorsun, diğerleri de informal bir şekilde odada oturuyor. Kendini o ortamda canlandır ve bana işaretle bildir. Hasta sağ işaret parmağını kaldırır. Şimdi hastaya nerede oturduğunu sor. Hasta. Kapı tarafındaki koltukta. Terapist. Başka koltuk var mı? Hasta. Evet, masa tarafında var. Terapist. Kendini çok rahat ve sakin hissediyorsun. Şimdi git ve diğer koltuğa otur. Oraya oturduğunda, kendini rahat ve sakin hissettiğinde bana haber ver. Bir süre sonra hasta ideomotor işaretini verecektir. Terapist. Şimdi patron toplantıyı başlattı. Terapist. Patron ses tonunda, günaydın herkese. Önce bölüm raporlarına bakacağız. Terapist. Patron sana bakıyor. Terapist patron rolünde, bana sunacağın ne var? Terapist. Sen tamamen rahat ve gevşeksin ve güven dolusun. Kendinden memnun ve rahatsın. Şimdi patrondan sonra konuş, ona cevap ver. Hasta. Efendim, bence. Terapist. Efendimi unut. Konuş, düşünmüyorsun, biliyorsun. Daha yüksek sesle konuş. Hasta. İki sorunumuz var. Bunlardan bahsetmekten dolayı üzgünüm. Terapist. Üzgün olmayı bırak. Özür dilemek için hiçbir nedenin yok. Bu senin bölümün ve bundan sen sorumlusun ve kendinden sorumlusun. Hasta. Personelle ilgili sıkıntımız var. İki personelimiz hasta ve biri de tatilde. Terapist. Özür dilemeyi bırak. Bu senin suçun değil. Hasta. Tüm personel başka yerlerde. Terapist. Patron rolünde ve daha sert bir şekilde. Bu senin departmanın ve buradan sen sorumlusun. Şimdi konuş. Patron şeklinde sert konuşmaya devam edin ve hastanın da sakin, güvenli ama nazik cevap vermesini sağlamaya çalışın. Bu tarz bir yöntemle hastaların hayatlarındaki birçok alanda çalışılabilmektedir. Ego güçlendirici eğitim sadece otorite problemi olan kaygılı kişiler için değil, aynı zamanda kişiler arası ilişkilerde sorun yaşayan, ilişkilerinde problemler yaşayan kişiler için de etkili bir yöntemdir ve hatta antisosyal davranış için bile çalışılabilir. Pigmalion metaforu tekniği. Bu metafor, mükemmeliyetçi, eşinden yüksek beklentileri olan, değişik davranışlara toleransı olmayan ve saygı göstermeyen hastalar için yararlı olacaktır. Mitolojiye göre Kıbrıs adasında çok ünlü bir heykeltıraş yaşarmış. Adı Pigmalion. Bu adamın her şeyden o kadar yüksek beklentisi varmış ki hiçbir zaman tatmin olmuyormuş. Kendisine uygun güzellikte bir kadını asla bulamıyormuş ve sonunda çok güzel bir mermer almış ve zihnindeki muhteşem kadının heykelini yapmış. Ve her yerde bu güzel kadının heykeline benzeyen birini aramış. Ama bulduğu her kadında bir kusur bulmuş. Hiç kimse uygun değilmiş. En sonunda bir gün Afrodite bu heykele benzeyen onun gibi güzel ve sevgi dolu bir kadın göndermesi için dua etmiş. Ama bilge bir tanrıça olan Afrodit, Pigmalion'un beklentilerinin karşılanamayacak kadar yüksek olduğunu biliyormuş. Ve Afrodit'in o heykele bir ruh üflediğini ve onu Galatea olarak isimlendirdiğinin ve Pigmalion'un da kendi heykeliyle evlendiği söylenir. Ve biz bazen ilişkilerimizdeki birçok problemin de bu hikayedeki gibi mükemmeliyetçilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığını düşünürüz. Acaba cinsel sorunlarımız, eşimizin tam istediğimiz gibi mükemmel olmasını istememiz ve farklılıkları kabul edip saygı duymak istemememizden mi kaynaklanıyor? Hipnoz tedavi teknikleri hakkında Omni Hipnoz Akademisi Başkanı ve sevgili dostum hipnoterapist Dr. Bülent Uran'ın bir makalesindeki açıklamalarına bir göz atalım. Hipnoz, bilinçaltına ulaşma tekniğidir. Hipnoz ortamında bilinçaltı ile iletişim vardır. Bu sayede bilinçaltında yerleşik korkulardan hipnoz ortamında uygulanan tekniklerle kurtulmak kolaylaşır. Vajinismus bir korkuya karşı gösterilen tepkidir. Hipnoz, tedavi teknikleri bu tip korkuları kolaylıkla ortadan kaldırır. Birçok terapi tekniği hipnotik tekniklerden yararlanılarak çok daha etkin uygulamak mümkündür. Vajinus Mus'ta yoğun bir korku duygusu vardır. Korku, bilinçaltının en temel korunma tepkisidir. O halde Vajinus Mus bilinçaltından kaynaklanan bir korunma mekanizmasıdır. Ama abartılmış bir korunma söz konusudur. Bir kişi bilinçli olarak yapmak istediği bir kararı eyleme dönüştüremezse, orada güçlü bir bilinçaltı koruma söz konusudur. Gerçek korku, kişinin yaşaması için gereklidir. Ormanda ayıyla karşılaşan herkes korkar. Bu gerçek korkudur. Vajinus Mus'ta sürmekte olan korku, çoğu zaman gerçekle ilişkisini kaybetmiş, olumsuz bir duygudur. Hipnoz tedavisi, gerçekle bağlantısı kopmuş, olumsuz duyguları bilinçaltından kaldırmaya yarar. Hipnoz, bilinçaltına artık tehlikenin bittiğini öğretmek için kullandığımız bir araçtır. Bazı kaynaklarda Vajinus Mus ve benzeri fobik hastalıklarda nedensiz korkunun söz konusu olduğu söylenmektedir. Bilinçli bir bakış için nedensiz olabilir. Ama bilinçaltı için bu korkuların çok anlamlı nedeni ya da nedenleri vardır. Bilinçaltı açısından o kişi için anlamlı bir iyi niyeti vardır. Bilinçaltı için hala sürmekte olan bir tehlike durumu mevcuttur. İşte hipnoz, bilinçaltına bu tehlikenin bittiğini öğretmek için kullandığımız bir araçtır. Panik atak, sosyal fobi gibi diğer abartılmış korku durumlarında bilinçaltı korumak için kişiyi tehlike olduğuna inandığı ortamlardan uzak tutar ya da ortamdan uzaklaşmasını sağlar. Halbuki Vajinus Mus biraz daha farklı bir korunma durumudur. Çünkü ilk kez cinsel ilişkide bulunacak bakire bir kız bu korkusunun ne boyutta olduğunu ilişkiye girmeden bilemez. İlişki teşebbüsü sırasında korkusunun boyutunu farkına varır. İstemesine rağmen bilinçaltı ilişkiye izin vermez. Ne kadar zorlasa da bacakları kasılır ya da vajenin ağzındaki kaslar. Vajinus Mus duygusal bir olaya bedensel bir tepkidir. Fobi dediğimiz, anlamsız bulduğumuz korkular nasıl oluşuyor? Çocuklukta bilinçaltına yerleşen olay, telkin, inanç ya da gözlemler sonucu bilinçaltı, o durumu ciddi bir tehlike olarak kaydeder. Mutlaka korunulması gereken bir durum olarak kaydeder. Yaşanan benzer olaylar bu korkuyu güçlendirir. Vajinus Mus yaratan durumlar genellikle 7 yaşından öncedir. Kişi bunu unutmuştur. Etken olarak hatırladıkları sonradan güçlendiren olaylardır. O olaylar etken olsa bilinç bir şekilde bunu aşar. Vajinus Mus olan kişilerde cinsel ilişkiyle ilgili ilk kanaat bilincin bu tip telkinleri değerlendiremeyecek bir yaşta atılmış olması gerekir. Yani çoğu zaman okul çağından önce. Daha sonraları edinilen bilgiler olumsuzsa bu ilk bilgiyi güçlendirici etki yaratır. Ama alınan ilk bilgiler olumluysa edinilen ilk kanaatin etkisi zayıflar. Ama bizim toplumda her zaman için olumsuz bilgi edinmek çok daha güçlü bir olasılıktır. Her yeni evli kadın ilk gecesinde çektiği sıkıntıları abartarak anlatmayı sever. Benim bir vakamda bu tip bir anlatıyı dinleyen genç kızın 7 yaşından önce edindiği ilk kanaat çok güçlenmişti. Çünkü Ayşe'nin ablası şöyle diyordu. O kadar çok acı çektim ki tırnaklarım karyolanın demirlerine batmış. Tabii 10-12 yaşında bir kız çocuğu için bu dehşet sözleri bile doğrudan bilinçaltına yerleşen bir korku yaratabilir. Sonuçta Vajinus Mus'u yaratan neden ne olursa olsun cinsel ilişkiye karşı bir korku mevcuttur. Ve bu korku kendini ifade edememiş bir korkudur. Kendi ilk cinsel deneyimimle geleceğe yüklenmiş bir korkudur. Benim de başıma bu acı dolu durum gelecek korkusu. Korkuyu 10 sene önce öğrenmiş ama ileride yaşayacağı bir olaya yüklemiştir. Çünkü dinlerken sanki kendi yaşıyormuş gibi hayal etmiştir. Bilinçaltında hayallerle gerçek aynı şekilde kodlanır. Bu kodlama ayrılığı bir taraftan Vajinus Mus gelişmesine neden olurken öte taraftan da hipnoz tedavisinde son derece işe yarayan ve tedaviyi gerçekleştiren bir araç olur. Bir sorunu hayalde de olsa bilinçaltı çözüldüğünü kabul ederse olay gerçekte de çözülmüş olur. Hipnoz sırasında yukarıda belirttiğim örneğe benzer bir olay ortaya çıktı diyelim. Bunun etkisi nasıl ortadan kaldırılacak? Nasıl bir hayal kurulacak? İlk yapılacak şey korkunun ifadesi ve boşaltılması. Sonra o konuşma ile oluşan inancın yeni bir bakış açısına kavuşturulması. Çok az kadının böyle ağır ilk gece yaşadığını, çoğu kadının bir sorunla karşılaşmadığını, öyküyü aktaranın yanlış bildiğini, abarttığını vesaire gibi sözlerin hipnoz altındaki kişi tarafından ifade edilmesi ya da şimdiki halinin bu kanaati edinen yaşındaki çocukluğuna doğru bilgileri aktarması gibi teknikler sorunun çözülmesine yardımcı olur. Korku ancak bu şekilde yok olur. Örnek olarak bazen bir söz Vajinus Mus yerleşmesine neden olur. Hipnoz seansı başlıyor, korku uyandırılıyor ve bilinçaltından ilk olaya gitmesi isteniyor. Küçük kız 5 yaşında, annesinin yanında TV'de yerli filmi izliyor. Kadın oyuncu bir erkek tarafından evlenme vaadiyle kandırılmış ve kızlığını kaybetmiştir. Bu nedenle intihar eder. Küçük kız tüm hisleriyle, dikkatiyle, ağlayarak ve kadın oyuncu ile özdeşleşerek filmi izlerken annesi şöyle bir laf eder. Sen de böyle kızlığını kaybedersen git kendini uçurumdan at. Burada annesinin herhalde söylemek istediği evlenene kadar kızlığını koru anlamındadır ama bu ifadesini eksik söylemiştir. O anda söylediği söz kelimelerin saf anlamıyla bilinçaltına işler. Artık bu söz bilinçaltının değişmez inancıdır. Bu söze dayanarak bilinçaltı o kızı korumak durumundadır. Bilinçaltının bu sözlerin saçmalığını değerlendirme gücü yoktur. Burada bilinçaltına göre tek taraflı bir yemin vardır ve bu yemin bozulursa kız kendini uçurumdan atmak zorundadır. O halde bilinçaltı buna izin veremez. Ne yapıp yapacak bu olaya yani kızlığın bozulmasına izin vermeyecektir. Bu nedenle bu kız zaten evlilik öncesi böyle bir teşebbüsün yanına bile varmaz. Ama evlenir ve birden hayretle görür ki evlendikten sonra da bir türlü ilişki olmuyor. Tabii annesiyle yaşadığı o olay unutulmuştur. Belki o an bile kız o sözü duymuş ama anlamamıştı. Ama bilinçaltı hiçbir şeyi kaçırmaz. Günlerce beklenir, doktorlara gidilir, hocalara gidilir, psikiyatrik tedaviler olur ama çare yok. Boşanma aşamasına gelinir, yine iş çözülmez. Çünkü bilinçaltı için verilmiş bir söz vardır ve o sözde evlendikten sonra yapabilirsin seçeneği bulunmamaktadır. İşte bu durum ancak hipnoz altında uygun teknikler kullanılarak bu olay ortaya çıkarılıp oradaki yemin bozdurularak çözülür. Vajinismus'a neden olan, geçmişte yaşanan diğer olaylar şunlardır. Cinsel tacizler, bu bazen bir akraba tarafından bazen çocuğa yapılmış cinsel oyunlar tarzında olabilir. Çocuk gözüne erkek cinsel organı çok büyük gelebilir. Bu alet oraya girmez kanaati yerleşir. Bazen sadece taciz teşebbüsü bile korkunun başlangıcı olabilir. Ya da bir arkadaşına yapılan bir tacizin gözlemlenmesi de aynı duyguyu başlatabilir. Bazen babasının külotunun arasından görülmüş olan cinsel organ da aynı korkuyu yaratabilir. Aşırı dini baskı altında yetişmiş ve evlenmeden önce başka bir erkekle flört yaşamış olan bir kadın yoğun suçluluk duyar. Bu suçluluk duygusu kendini eşine teslim etmeye engel olabilir. Eşe karşı duyulan öfkeler de alttan yatan korkuyu güçlendirir. Vajinismus hali sürdükçe sorunun kendisi sorun olmaya başlar. Bir kez vajinismusu yaşayan bir kadında beklenti oluşur. Aynı korkuyu yaşama beklentisi. Bu beklenti vajinismus halini güçlenmesine neden olur. Her olumsuz ilişki altta yatan kanaati güçlendirir. Bilinçaltı bulduğu çözümün işe yaradığını fark eder ve korumayı daha da güçlü hale getirir. Kişi sorunundan korkar hale gelir. Cinsel ilişki korkusunun kendisinden korkmaya başlar. Yani korkusundan korkar hale gelir. Fobiler özünde korkudan korkmaktır. Yani vajinismus geçirme fobisi başlar. Bu fobi başlı başına vajinismus krizini oluşturacak bir ortam yaratmaya başlar. Hipnozun birinci kuralı işlemeye başlar. Zihin neye odaklanırsa kişinin başına o gelir. Vajinismus'ta hipnoz nasıl ve ne düzeyde etkilidir? Hipnoz tekniği 1. Doğrudan telkin. En klasik hipnoz uygulaması doğrudan telkinlerdir. Derin hipnoz edilmiş kişiye vajinismus'a engel olacak, yaşama farklı bakış sağlayacak telkinler verilir. Telkin hipnozunun her zaman olumlu etkisi vardır ama etkili olması için sürekli verilmesi gerekir. Belki 10 seans benzer telkinleri vererek bilinçaltında ciddi bir olumlu inanç yaratmak olasıdır. Ancak her fobik durumda bu telkin etkisinin kalıcı olmasını beklememek gerekir. Bir süre sonra içeride işleyen koruyucu vajinismus yaratıcı programı tetikleyici olayların da yaşanmasıyla yeniden işlemeye başlar. Ama doğrudan telkinin vajinismus'ta şöyle bir yararı vardır. Vajinismus'ta aşılacak sorun ilk ilişkidir. Bir kez vajinal cinsel ilişki olduktan sonra artık korku hali sürmez. Bu nedenle güçlü telkinlerin ilk ilişkiyi sağlayacak cesareti vermesi mümkündür. Bir kez yol açıldıktan sonra bilinç altında nasıl bir kanaat, hangi güçte yerleşmiş olursa olsun yıkılır, darmadağın olur. Hipnoz altında vajinismus için verilebilecek telkine şu şekilde örnek verilebilir. Geçmişte herhangi bir uygun olmayan davranış senin hatan değildi. Bu hatalı inancını başka insanlar yerleştirdi. Seks yapmak, nefes almak kadar doğal bir olaydır. Kendini sevdiğin, beğendiğin bir kişiye her yönünü açmak ve vermek son derece doğal ve normal bir durumdur. Eğer vajina yolundan çocuk doğumu hem de çoğu zaman ağrısız olarak mümkün oluyorsa o zaman bir erkek cinsel organının koca çocuk kafasının geçtiği yere kolaylıkla girmesinden daha doğal ve basit bir şey olamaz. Sen son derece sağlıklı, tüm organları normal gelişmiş, cinsel ilişkide bulunan her kadın kadar cinsel ilişkide bulunmayı hak eden bir kadınsın. Kocanla, eşinle doğal, haz alıcı, sevgi dolu bir cinsel ilişkiye girmende son derece normal ve istediğin bir davranıştır. Hipnoz tekniği 2. Çapa yerleştirme. Hipnozun başka bir yararı, ilişki sırasında gevşeme ve acıyı önlemek yönünde olabilir. Derin hipnoz altında verilen telkinler ve yerleştirilen işaretler, çapalar, kasılmaları engeller. Bu işlem son derece etkili bir hipnoz tekniği olmakla birlikte, beklenen etkiyi yaratabilmesi için derin hipnoz halinin elde edilmesi ve telkinlerin tekrar tekrar verilerek güçlendirilmesi gerekir. Hipnoz altında kadına kolayca uygulayacağı bir işlem verilir. Örneğin, ilişki öncesi bir an gözlerini kapayacak derin nefes alırken sol elinin baş parmağını diğer parmakların arasına alarak yumruk haline getirdiği zaman bir anda tüm kaslarının gevşeyeceği ve cinsel bölgesinin uyuşacağı telkini yerleştirilir. Gerçekten de kadın bu işlemi yaptığı anda o istenen duruma geçer. Ben bu tekniği bilinçaltı korkusu temizlenmiş ama alışkanlık kalıbı kırılmamış kadınlara yerleştiriyorum. Çünkü gerçekten bilinçaltı temizlik yapılmış olsa da eski alışkanlık bir şekilde bir süre daha devam ediyor. Hipnoz tekniği 3. Vizüalizasyon. Hipnoz yardımıyla uygulanabilecek üçüncü bir yöntem hayal kurmadır. Vizüalizasyon denen bu yöntemde kişi kendini vajinismus yaratan olaylarda hayal ederken bu ortamlarda davranmak istediği gibi davranma hayalleri kurar. Örneğin bir cinsel ilişki kurduğunu başından sonuna kadar kare kare hayal eder. Ancak hipnoz altında bu hayal hemen vajinismus benzeri korku ve kasılmaların oluşmasına neden olur. Bu nedenle başlangıçta süre kısa tutulur. Örneğin 30 saniye hayal kurup sonra normal ortama dönülür. Her seferinde süre uzatılarak kişi bu kriz yaratan ortama karşı aşılanır. Yani olumsuz etkinin gücü zayıflatılır. NLP uygulayanların çok yararlandığı farklı bir teknik ile bu işlem kolaylaştırılır. Kişi korku yaratan ortamın üzerine kendisine güven yaratmış başka bir ortamı bindirerek beyindeki kodlamayı değiştirir. Yine hayal kurma tekniği ile kasılma geçirilen ortamlardaki davranışı korkulan bir durumdan komik bir duruma geçirmek mümkündür. Hipnoz tekniği 4. Analitik hipnoz. Benim vajinismusu iyileştirmek için en çok uyguladığım analitik hipnozdur. Analitik hipnoz, cinsel ilişki korkusu yaratan geçmiş olayların yeniden yaşatılması, buradaki mevcut algının ne olduğunu anlaşılması ve sonra da bu algının yerine istenen yeni anlayışın yerleştirilmesi amacına yöneliktir. Analitik hipnozda geçmişin sandığı açılır. Kişiyi bu anormal duruma götüren olaylar ve bu olaylarda rol oynamış kişiler tek tek ortaya çıkar. Çok basit gibi görünen olayların nasıl bu kadar ağır bir duruma yol açtığı hayretle izlenir. Çoğu olayda bir veya iki olay vajinismusu yaratmıştır. Bazen basit bir söz, bazen bir taciz girişimi, bazen dinlenen bir öykü korkuyu oluşturur. Bazı olaylarda mekanizma daha karışık olabilir. İstemeden yapılmış bir evlilik, evlendiği erkekten gizlenen bir sır, suçluluk duygusu, kendini cezalandırma arzusu gibi etkilerden bahsedilmektedir. Hipnoza yardımcı bir teknik 5. EFT, duygulardan arınma tekniği. Yine son yıllarda çok popüler olmaya başlayan EFT ile bazen basit korkuların 5 dakika içerisinde yok edildiği ileri sürülmektedir. Ben henüz bu kadar kısa sürede iyileşmiş hasta bulamadım ama yine de EFT'yi öğrenip denemekten kişinin bir kaybı olmaz. Kendi kendine uygulanabilir bir teknik olması da ayrı bir üstünlüğüdür. Ama bu teknik ilk bakışta basit gibi görünse de etkili olabilmesi için yöntemin inceliklerine vakıf olmuş kişilerden yardım almak tekniğin etkisini artırmak açısından yararlı olur. EFT'nin uygulanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi www.eftturkey.com adresinden bulabilirsiniz. International Handbook of Clinical Hypnosis adlı kitapta Rob O. Stanley ve Graham D. Barrows tarafından yazılan ve sevgili dostum psikoloji ve kadın hastalıkları uzmanı operatör doktor Cenk Kiper'in çevirerek Türk cinsel terapistlerine armağan ettiği cinsel bozuklukların tedavisinde hipnoz kullanımı adlı bölüm aşağıdadır. Erkek ve kadınlarda görülen cinsel bozuklukların tedavisi, her evresi terapinin nihai başarısında ayrı önem taşıyan çok aşamalı bir süreçtir. Terapi bozukluğun teşhisi ve sebeplerinin değerlendirilmesi gibi karmaşık işlemlerle başlar. Etkili bir tıbbi, psikiyatrik, psikolojik, sosyal ve kültürel bir değerlendirme, doğru bir tedavi için gereken başlıca ögelerdir. Terapinin sonraki aşamalarında birçok farklı stratejiden yararlanılabilir. Cinsel bozuklukların tedavisi, psikodinamik bir psikoterapi yaklaşımın, daha değerleyen bir psikoterapi yaklaşımıyla ya da bilişsel, davranışsal yaklaşımla gerçekleştirilebilir ve hipnoz desteği bu yöntemlerin hepsi için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu bölümün amacı, söz konusu yaklaşımları derinlemesine gözden geçirmek değil, tedavinin verimliliğine hipnozun nasıl bir katkısı olacağını incelemektir. cinsel işlevsellikteki klinik bozukluklara normal bir cinsel hayatın herhangi bir evresinde rastlanabilir ve sebepler oldukça çeşitlidir. Normal bir cinsel işleyişteki evreler sırasıyla cinsel istek, cinsel tahrik, penetrasyon, orgazm ve seks sonrası duygulardır. Bu duygusal ve fiziksel evrelerin herhangi birinde erkeklerde bir cinsel işlev bozukluğuyla karşılaşılabilir. Bozukluğun doğasını ve sebeplerini derinlemesine incelemek ancak birçok farklı disiplinden yararlanarak mümkün olacaktır. Cinsel bozukluk, çok sayıda hastalığın belirtisi olabileceği için hem kadın hem de erkeklerde rastlanan bu tip rahatsızlıklarda tıbbi değerlendirme, psikolojik tedaviden önce gelen mutlak bir zorunluluktur. Genel ve özel ürolojik, nörolojik ve üreme hastalığı süreçleri incelenmeli. Yasa dışı maddeler, yasal yatıştırıcılar ve reçeteli tıbbi ilaçların kullanımına netlik getirilmelidir. Psikiyatrik bozukluklar ve psikolojik güçlüklerle birlikte kültürel beklentiler ve ilişki şartları tedavinin nasıl uygulanacağını belirler. Akıl hastalıklarının teşhis ve istatistik kılavuzu, 4. baskı, DSM-4, APA, 1994. Bu tip rahatsızlıklarda en çok kullanılan teşhis kriterlerinin ayrıntılı olarak vermektedir. Alternatif olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması ICD-10 WHO 1992'de cinsel bozuklukların bir grup kritere dayanarak sınıflandırılmasını mümkün kılar. Bir rahatsızlığın cinsel bozukluk olarak sınıflandırılabilmesi için söz konusu kişiyi strese sokması ya da karşılıklı ilişkilerde aksamalara neden olması gerekmektedir. Depresyon ya da genel sıkıntı gibi DSM-4'ün birinci ekseninde yer alan başka bir hastalığın belirtisi olduğu takdirde söz konusu rahatsızlık cinsel bozukluk olarak sınıflandırılmamaktadır. Bütün rahatsızlıklar türlerine göre yani ilgili cinsel bozukluğun evresine ve diğer 3 boyuta göre sınıflandırılır. Bu 3 boyut A. Hastalığın doğuştan ya da sonradan edinilmiş olması. B. Genel ya da duruma özel olması. C. Psikolojik ve tıbbi, genel tıbbi durumla ilgili ya da madde kullanımına bağlı sebeplerle ortaya çıkmış olmasıdır. Normal cinsel işlevi hakkında epidemiolojik çalışmaların kısıtlı olması sebebiyle cinsel bozuklukların teşhisi çoğu kez klinik yargılara dayanır. Cinsel davranışlar değerlendirilirken hastaların kültürel, etnik ve sosyal özellikleri, yaş ve cinsiyet durumları da göz önünde bulundurulmalıdır. Beklentiler ve davranışlar sosyokültürel faktörler oldukça etkilenmektedir. Ve sorumlu uzmanın kendi beklentilerini ve standartlarını hastaya dayatmaması bu noktada çok büyük önem taşımaktadır. Uzman, mümkün olduğunca cinsel güçlüklerin ortaya çıktığı bağlamı bütün olarak değerlendirmelidir. Yaşanılan sıkıntılar hakkında hastanın cinsel partnerinin de fikrini almak, bu tip rahatsızlıkların doğası ve sebepleri hakkında yeni bakış açıları sunmaktadır. 44. ayrımın sonu, sayfa 449.